Ayrım 3. Çıplak kanser. Oya Kozlu. Sayfa 45. Tedavi sonrası hayat. Kanserden sonra ilk aile seyahatimiz. Giderek fiziki gücüm yerine gelmeye başladı. Kaybettiğim kiloları geri aldım, saçlarım uzadı. Biraz titrek ve korkarak da olsa tatil planları yapmaya başladık. Okullar kapandıktan sonra Temmuz başı çekirdek aile olarak Kanada'ya gitmeyi kararlaştırdık. Bulunduğumuz ortamdan iyice uzaklaşıp uzun bir tatil yapmaya hepimizin çok ihtiyacı vardı. Hep beraber Kanada'nın en batısındaki Vancouver şehrine uçtuk. Vancouver'ı iyice dolaştıktan sonra özel bir tur serinine binerek 3 günde Kuzey Amerika kayalık dağlarını aştık. Geçirdiğimiz zor kış hepimizin hafızasında çok taze olmasına rağmen sağlık içinde beraber olmanın tadını çıkardık. Ailecek sağlıkla birlikte olmanın tadını eskiden olsa bu derece fark etmezdim. Her yaşadığım güzel anın değerini hiç olmadığı kadar anlıyor ve sürekli şükrediyordum. Çocuklarımızın hızlı bir şekilde yaşlarının ötesinde olgunlaşmış olduklarını fark ediyorduk Can ile. Yaşlarının küçük olmasına rağmen beni ve yorgun babalarını korumak, gereksiz taleplerde bulunmamak ve hatta bizi neşelendirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Nasıl biri oldum? Farklı bir insan olmuştum. Duygularım, düşüncelerim, seçimlerim, tepkilerim, ilişkilerim kanser öncesi gibi değildi. Ölüme yaklaşıp, ölümün gözlerinin tam içine bakıp da geri dönünce, ne bileyim, en azından korku duygunuzu büyük ölçüde yitirmiş oluyorsunuz. Büyümüştüm. Özel olduğum inancım yok olmuştu. Ben olsam da, olmasam da yaşam aynen devam ediyordu. Kendi dünyamda biricik olma yanılsamam çoktan yok olup gitmişti. Durup korkunun yüzüne baktığın her olay sana güç, cesaret ve güven kazandırır. Eleanor Roosevelt. Tedavi sürecinde psikolojik destek almak için tavsiye edilen birkaç farklı terapist ile de görüştüm. Açıkçası hiçbirinden fayda sağlayamadım. Bir tanesi yüzüme karşı "Vah vah, çocuklarınız da pek küçükmüş." bile dedi. Bir diğeri benim ruh durumumu anlayabilmek için çok gençti. Tam o sıralarda aile dostumuz psikiyatr profesör doktor Tarık Yılmaz imdadıma yetişti. Kemoterapi tedavilerim sırasında çok ciddi ölüm korkusu yaşamaya başlamıştım. Korkumun yersiz olduğuna kendimi inandırmaya çok çalışmama rağmen içimde sürekli felaket senaryoları yazan bir tarafım vardı ve onu susturamıyordum. Doktor Yılmaz bir öğrenciye anlatır gibi beyaz tahtasına şemalar çizerek kanser hastalığının seyrini anlattı bana. Kanserin kronik bir hastalık olduğunu, her zaman yakın doktor kontrolü altında olacağımı, ancak bugünden yarına ölüm diye bir şeyin kesinlikle olmadığını, özellikle meme kanserinde birçok ilaç ve çarenin olduğunu, benim sadece yaşama odaklanıp gerisini kafamdan atmam gerektiğini yumuşak bir dille anlattı. İçimi çok rahatlattı. Ayrıca antidepresan bir ilaç kullanmamı da önerdi. Antidepresan ilacın beynimin olur olmaz uydurduğu ölüm senaryolarına saplanıp kalmamam için faydalı olacağını söyledi. Karamsarlık hiçbir savaşı kazanmadı. Dwight D. Eisenhower. O sırada yaklaşık 5 ay kullandığım antidepresan ilaç gerçekten çok işime yaradı. Endişelerimi azalttı, duygularımdaki keskin iniş çıkışları düzene sokarak hem beni hem etrafımdakileri rahatlattı. Aynı dönemde benlik yaralanması diye bir kavramla tanıştım. Basit bir anlatışla yaşantımız boyunca işten kovulmak, istediğimiz üniversiteye girememek, başkalarının önünde azarlanmak, eleştirilmek gibi gururumuzu inciten küçük darbelere benlik yaralanması deniyor. Benlik yaralanmalarını bazı insanlar çok ağır yaşayıp yerli yersiz incinirken, bazıları büyüme ve gelişme fırsatı olarak alıp hayat yolculuğunu daha olgun bir şekilde devam ediyor. En büyük benlik yaralanması ölümle yüzleştiğimizde bir şekilde ölümün çok uzakta olmadığını fark ettiğimizde gerçekleşirmiş. Kendimizi biricik, vazgeçilmez, önemli zannetme yanılsamamıza en büyük darbeyi de ölümle yüzleşmek vururmuş. Ölüm korkumuzla yüzleşmek ve korkumuzu geride bırakmak için kendi narsistliğimizi alt etmemiz gerekirmiş. Narsistliğimi fark etmek benim için bir dönüm noktası oldu. Sağlıklı ölçüde bir narsisizm hayatta kalmamız için gerekliymiş. Öte yandan, narsisizmden kurtulmak, ruhsal gelişimin ve ölüm korkusunu yenmenin esasıymış. Kendi küçük dünyamızın merkezi olmak, varlığımızda gerekenden fazla önem vermek gibi yüklerden kurtulunca, yaşamın kendisi de, ölüm de korkulacak şeyler olmaktan çıkıyor. Alt tarafı, hepimiz şu koca evrenin bir gezegeninde, milyonlarca yıldır nice yaşamların doğup söndüğü dünyamızda birer kum tanesi gibiyiz. Varlığımıza gereğinden fazla önem atfetmek ne kadar yorucu. New York, Kasım 2007. 2007 senesinin ilk yarısında tedavim devam ederken, canın işi tam rahat etmemiş. Acaba oya en iyi ve en doğru tedavi oluyor mu diye düşünür ve satalanırken, meme kanseri konusunda dünyanın en iyi doktorlarından birinin ismini tesadüfen öğrenmiş. Doktor Clifford Hudis, New York Memorial Sloan Kettering Hastanesi'nin meme kanseri merkezinin başhekimi. Bu merkez bir araştırma hastanesi olduğu için teşhis ve tedavide en yeni ilaçları takip ediyor. Ayrıca çok vaka gördükleri için zengin bir tecrübeye sahip ve istatistiki verileri çok güncel. Uluslararası hasta olarak randevu almanın tabii ki epey bir formalitesi var. Can bütün dosyamı tercüme ettirip patoloji örnekleri vesaire bir dosya hazırlayıp hastaneye gönderdi. Yaz bittikten sonra New York'a gidip Dr. Hudis ile görüşmeye karar verdik. Onkoloğum Dr. Kerim Kaban da bu girişimimizi çok destekledi. Dr. Hudis'e bütün tedavimi anlatan İngilizce bir rapor hazırladı. Kasım 2007'de eşim, kayınbiraderim ve ben New York'a gittik. Dr. Hudis görüşmeye 3 asistanı ile birlikte geldi. Gencecik bir doktormuş meğerse. Çok zeki, hızlı, tüm bilgiler hep aklında. Dosyamı daha önceden okumuş olduğu için beni hemen muayeneye aldı. Muayene sonunda şimdiye kadar yapılan bütün tedaviyle hemfikir olduğunu, tedaviyi takiben almakta olduğum hormon ilacının uygun olduğunu söyleyip, meme kanserine yakalanmamdaki genetik boyutu araştırmamızı önerdi. Daha sonra yapılan testte hastalığın genetik olmadığı saptandı. Doktor Hudis, meme kanseri olmamı sadece talihsizlik ve kötü şans olarak açıkladı. New York'a gitmişken görmeyi planladığım alternatif tedavide uzman bir doktor daha vardı. İsmini İstanbul'da duymuştum. Tedavilerini takip ettiği Türk hastaları da olan bir onkolog. Nedense randevuya gitmeden önce bu doktor hakkında Doktor Hudis'in de bir görüşünü almak istedim. Doktor Hudis bana aynen şu cevabı verdi. Lütfen zamanını ve paranı çarçur etme. Eğer sırf moral için gitmek istiyorsan, git kendine bir çift şık ayakkabı al, daha iyi edersin. Bunun üzerine diğer doktorun randevusunu iptal ettim. Doktor Clifford, Hudis'i ziyaret etmemiz ve Memorial Sloan Kettering Meme Merkezi'nde kayıt oluşturmamız daha sonra çok işimize yaradı. Hastalığın ilerleyen evrelerinde Doktor Hudis bana hep bir e-posta uzaklığında oldu. Onkoloğum Kerim Kaban daha sonra tedavi seçeneklerimiz için Doktor Hudis ile hep istişare etti. O da bize zaman kazandıran önerilerde bulundu. Kendisine müteşekkirim. Londra, Aralık 2007. New York'tan çok yüksek moralle geri döndük. O hızla senelerden beri baş başa tatil yapmamış olduğum annemle ana kız, 4 gün için Londra'ya gidelim dedik. Sağlığım ve gücüm el verdiğince yapmak istediğim hiçbir şeyi ertelememe kararı vermiştim. Yılbaşı öncesi ışıkların ve süslerin keyfini çıkarıp, bir de üstüne Londra'da yaşayan çok özlediğim arkadaşım Elif'i göreceğim harika bir program yaptık. Hava çok soğuk olmasına rağmen, annem ile baş başa güzel günler geçirdik Londra'da. Alışverişi çok seven anacığım ile bol bol mağaza gezmeyi de ihmal etmedik. Annemin hoşuna gider diye Mary Poppins müzikaline bilet almıştım. Gündüz gezmekten yorulmuş olan anacığım, müzikalde biraz uyuduysa da seçimimden memnun kaldığını söyledi. Doğa, bitki, çiçek düşkünü annem ile pazar günü Kew Gardens'ı gezerek seyahatimizi noktalayıp İstanbul'a geri döndük. Şükürler olsun, annem ve babam hayattalar. Özellikle annemin sağlığı yaşına göre mükemmel denecek kadar iyi. Babacığım şeker hastalığının uzun vadeli tahribatları sonucu anneme göre daha yavaş. Hala çok gezmek isteyen anneme ayak uydurmakta zorlanıyor. Ana kız yaptığımız kısa seyahatler herkesi memnun ediyor. Annem özellikle benimle gezmekten, ben tekrar anamın yanında çocuk olmaktan ve onun üzerime titremesinden, babam ise annemin seyahat taleplerini bir süreliğine bertaraf etmiş olmaktan mutlu oluyoruz. Öyle sabah uyanır uyanmaz yataktan fırlama. Yarım saat erkeni kurulsun saatin. Kedi gibi gerin. Oh ne güzel, yine uyandım diye sevin. Pencereni aç. Yağmur da olsa, fırtına da olsa nefes al derin derin. Yüzünü su çarpma. Adam akıllı yıka yüzünü serin serin. Can Yücel. Kanser geri geldi. Mayıs 2008. Her şey normal seyrine dönmüşken, ilk tedavi bitiminden tam bir sene sonra, 2008 Mayıs ayında acımasız kanserin bedenime maalesef geri geldiği teşhis edildi. Bu sefer adı metastatik meme kanseri olarak değişmiş ve bel kemiğimi mesken tutmuştu. Önce hafif hafif sızlayarak kendini belli etmiş, daha sonra tümör göstergelerinin yükselişi ve ardından da MR sonuçları ile kesinleşmişti varlığı. Mart 2008 civarı kuyruk sokumumun biraz üstünde hafif bir sızı başlamıştı. O sıralar düzenli olarak yoga yapıyordum. Yoga hareketlerinin birinde belimi zorladığımı hatırlıyorum. Zorlamadan sonra ağrım daha da artmıştı. 3 aylık kontrollerim sırasında doktoruma ağrımdan söz ettim. Yoga sırasındaki zorlama nedeniyle oluşan incinmeden kaynaklandığını düşünerek bir süre daha takip etmeye karar verdik. Yaz aylarına giriyorduk. Planlamış olduğumuz bazı seyahatlerimiz bizi bekliyordu. Temmuz başında oğlumuz Ali'yi Gökova Yelken Kulübü'nde 3 haftalık bir kampa gönderdik. Can ve ben de kızımız Ayşe ve arkadaşı Zeynep Aksu'yu Toronto yakınlarındaki bir yaz kampına götürmek üzere tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Çocuklar kamptayken Can ile Toronto ve civarını gezecek, aynı zamanlarda orada olan dostlarımız Tüten, Agah, Gülgün ve Hasip ile görüşecektik. Hafifçe sızlayan, eğilip kalkma zorluğu yaşatan bel rahatsızlığına pek yüz vermedik. Planlarımızı aynen uygulamak üzere 27 Haziran 2008'de yola koyulduk. Uçakla okyanusu aşarak Kanada'nın Toronto şehrine ulaştık. Arkadaşımız Tüten, kızları Zeynep ve Esra'nın kaldığı apart otelin tam karşısındaki otele yerleştik. Ayşe, arkadaşları Zeynep, diğer Zeynep, Esra ve anneleri Tüten ile birlikte kocaman bir grup oluverdik. 30 Haziran sabahı kiraladığımız arabalarla çocukları 2 hafta kalacakları Toronto'nun yaklaşık 200 kilometre dışında bir gölün kıyısındaki yaz kampına bıraktık. Can ve ben daha sonraki günlerde Niagara Şelalesi ve civarını gezdik. Montreal'e gittik geldik, arkadaşlarımızla buluşup yiyip içtik, 15 gün sonra da çocukları kamptan aldık. Herhalde 15 günde yaklaşık 3000 kilometre yol yapmışızdır. Bütün yolculuklar boyunca bel bölgemdeki ağrı devam etti. Çabuk yoruluyor, sık sık dinlenerek ve sert hareketlerden kaçınarak durumu idare ediyordum. Çocukları kamptan aldıktan sonra Türkiye'ye dönmeden hemen önce arkadaşımız Agah güzel bir program yaparak çocukları eğlence parkına götürmeye karar verdi. Ben de gitmeyi çok arzu ettim ama neyse ki çok sıcak bir gündü ve Can ağırlığını koyarak gitmeme izin vermedi. İyi ki de vermemiş. Yoksa roller coaster'ın birinde belimi kırıp Toronto'nun bir hastanesinde bir ay yatmak zorunda kalabilirmişim. İstanbul'a döner dönmez, gitmeden önce almış olduğumuz randevu günü olan 15 Temmuz'da hastaneye gittik ve daha önce doktorumla kararlaştırdığım gibi kemik sintigrafisi çektirdim. Acıbadem Hastanesi Nükleer Tıp Bölümünde Profesör Doktor Erkan Vardarlı hastalığımın başından beri kemiklerimi takip ediyordu. Görüntüleme biter bitmez, ikinci ve üçüncü lumbar vertebralarımda kansere bağlı çökme olduğunu söyleyiverdi bize. Yani kanser metastaz yapmış ve bel kemiğime sıçramıştı. Çöken vertebralarım gibi oradaki iskemleye çöküp kaldığımı dün gibi hatırlıyorum. Demek tüm hızıyla geri gelen kanser o hızla vertebralardan birini de yemiş. İçi boşalan üçüncü lumbar vertebram da vücudumun ağırlığına dayanamayıp çökmüş. Elimizde sintigrafi raporu derhal doktorum Kerim Kıvan'ın yanına çıktık. Aldığı haberle Kerim'in de yüzü allak bullak oldu. Kanser yayılmıştı. Kerim'in karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Aklıma New York'taki doktorum Hudis'in Kanser, vücudun başka bölgelerine metastaz yaparsa hastalık tedavi edilebilir. Ancak hastanın artık kanserden tamamen kurtulup şifa bulması imkansız olur. Cümlesi geldi. Metastaz yapmış kanserler tedavi edilebiliyor. Ancak şifası, çaresi yok. Yani uzatmaların sonunda kanserin galip gelmesi neredeyse kesin. Erken evrede teşhis edilen meme kanserinin çaresi var. Kanser, bedenin başka yerlerine yayılmamışsa yaşam olasılığı çok yüksek. Ancak kanser bedende farklı bir noktaya sıçramışsa, ki bu duruma metastatik kanser deniyor, ortalama yaşam şansı önemli ölçüde azalıyor. Doktorum öncelikle bel bölgesindeki ağrıyı dindirmek için radyoterapi olmam gerektiğini söyledi. 17 Temmuz gününü radyoterapi için ön hazırlık yaptırmak üzere randevu aldım. Aynı gün bir de port kateter taktırmak için randevumuz vardı. Belli ki artık bundan sonra ufukta yeni kemoterapiler ve tedaviler gözüküyordu. Port kateter, göğsün üst kısmına cilt altına yerleştirilen bir ucu anatoplar damarda, diğer ucu cilt altında olan ve buradan ilaç uygulamalarına imkan veren suni bir damar. Port takıldığı zaman her seferinde damar yolu aranmasına gerek kalmıyor ve ilaç bu suni damara veriliyor. Tam anestezi altında yaklaşık yarım saatlik bir operasyon ile takılıyor. Kanser bel kemiğimi kırıyor. 17 Temmuz 2008 tarihinde Can'la birlikte yine hastanenin yolunu tuttuk. Günün programında radyoterapi için ölçü alınması ve port takılması vardı. Bütün bunlardan önce kan tabloma bakılması için kan örneği vermem istendi. Elbette çok gergin ve sıkıntılıydım. Sol kolumdan kan örneği alamayan hemşire ayağımın üzerindeki bir damardan kan alabildi. Üzerine bir bant taktı. Kan verme odasından -4. kattaki radyoterapi bölümüne inmek üzere ayrıldık. Asansör beklerken nedense eğilip ayağımda kan alınan noktaya bastırmak istedim. Eğilir eğilmez iki büklüm kaldım ve inanılmaz bir acıyla kıvranmaya ve bağırmaya başladım. Neye uğradığını şaşıran Can hemen koluma girerek beni 3 adım ötedeki oturma yerine bir şekilde götürmeyi başardı. Acım o kadar dayanılmazdı ki hüngür hüngür ağlıyor, bağırmadan duramıyordum. Derken beni bir tekerlekli iskemleye aldılar ve radyoterapi bölümüne indirdiler. Melek doktorum Melahat Garip Ağoğlu beni odasındaki yatağa yatırdı ve hemen kalçadan bir Voltaren yaptırdı. Yatar pozisyonda olmak ve ağrı kesici ilaç acımı bir nebze olsun azaltmıştı. Sanıyorum hiç kimse telaştan tam olarak ne olduğunu anlayamamıştı. Acıyla haykırmalarım biraz dinince Melahat Hanım vertebramda bir kırık ihtimalin üzerinde durmaya başladı. Yine zorlukla bir sedyeye aldılar beni ve bir nöroşürolog görüşü için acile çıkardılar. Sedyedeki en ufak sarsılmalarda dayanılmaz bir acıyla yine bağırmaya başladığımı hatırlıyorum. Çok ciddi bir şeyler olduğunu anlıyordum. Etrafımda olanları farkındaydım. Ancak acıdan her şeyi yoğun bir sis perdesi arkasından izliyordum. Gelen nöroşürolog bir takım kontroller yaptı. Bacak ve ayak duyarlılık ve reflekslerimi kontrol etti. Şükürler olsun her şeyi hissediyordum. Doktor büyük ihtimal omurgada kırık oluştuğunu ve ameliyat gerekeceğini söyledi. Kuz Yatağı Acıbadem Hastanesi'nde bu ameliyatı yapabilecek olan Profesör Doktor Metin Türkmen, yıllık izinden 3 gün sonra dönecek ve ameliyatımı ancak döndüğünün ertesi günü yani tam 4 gün sonra yapabilecekti. Bu demekti ki ben bu durumda tam 4 koca gün hiç kımıldamadan yatıp ameliyat olmayı bekleyecektim. Başka bir hastaneye nakledilmem çok riskliydi. Acıdan tam olarak açamadığım gözlerimin ucundan canı ve yaşadığı panik derecesindeki telaşı sezebiliyordum. Yardıma ihtiyacı vardı. Tülin, Zeynep ve Gül'ü çağıracağım. Ayrıca Salih'e de haber ver dedim. Dehşetli acıya rağmen çözüm getirme, organizasyon yapma refleksim geri gelivermişti. Derinlerdeki gücümüzü bulma fırsatı hayatın en zor zamanlarında doğar. Joseph Campbell. O gün hastaneye gelmemizin diğer amacı da port taktırmaktı. Yine yoğun bir sis perdesi ardından takip ettiğim tartışmalar sonucu operasyonun yapılmasına karar verildi ve yapıldı. Gözlerimi tekrar açtığımda ameliyat sonrası dinlenme odasındaydım. Can, Tülin, Zeynep ve Gül etrafımdaydılar. Narkozun etkisiyle sakinleşmiştim. Derken portatif bir röntgen cihazı ile 2 teknisyen girdi içeri ve akciğer filmi çekmeleri gerektiğini söylediler. Film çekmek için beni oturtmaları gerekiyormuş. Bağırta çağırta iki kişi çok kısa bir süre için beni 90 derece dik konuma getirdi ve hemen tekrar yatırdılar. Bu da yetmezmiş gibi kırık ameliyatından sonra takmam gerekecek demir korseyi üzerime göre ayarlamak için satıcı firmanın adamı gelmez mi? Yine bağırta çağırta ama yatar pozisyonda adamın korseyi bedenime göre ayarlamaya çalıştığını hatırlıyorum. En hafifinden duyarsızlık olarak tanımlayabileceğim bu davranışlara ne bir doktor ne bir hemşire itiraz etmedi. Ameliyattan bir hafta 10 gün sonra ancak kullanmaya başlayacağım bir korseyi koştura koştura kim sipariş etmiş? Getiren firmanın yetkilisi bel kemiğinde kırık olan bir hasta üstünde ne cesaretle ayar yapmaya çalışmış? Bunlar bugüne kadar cevap bulamadığım sorular. Bu satırları yazmak beni çok zorladı. 2008 senesi Temmuz ayında geçirdiğim bu travma, kanser tedavi sürecinde yaşadığım en zorlu ve korkunç günlerdi. Geriye bakınca, alınan küçük büyük kararların hepsi doğru, yerinde ve zamanında verilen kararlar mıydı, hala zaman zaman sorguluyorum. 4 gün boyunca algoloji uzmanı tarafından hazırlatılan ve 4 saatte bir bana yutturulan morfin haplarının yardımı ile 1001 güçlükle 1 milim kıpırdamadan ameliyat gününü bekledik. Ağabeyim Salih ve eşi Hayal de Bodrum tatillerini yarıda keserek destek ekibine katıldılar. Sevgili ortağım Zeynep ve sevgili ağabeyim Salih dönüşümlü olarak geceleri refakat ettiler bana. 20 Temmuz Pazar günü, yani planlanan ameliyat tarihinden 2 gün önce Can, Ali'yi dil kursuna katılmak üzere Hamburg'a yolcu etti. Ali cumartesi günü hastaneye gelmiş, morfinin etkisiyle acım dinmiş olduğundan rahatça vedalaşmıştı. Ali artık 16 yaşındaydı. Gelişmeleri Can ona yaşına uygun bir detayda ve dilde anlatıyordu. Bilgi sahibi olduğu için kafasında senaryo üretmesine gerek kalmıyordu. Elbette endişe taşıyor ve bu endişeyle birlikte yaşamayı öğreniyordu. 14 yaşına gelmiş olan Ayşe'yi ise sevgili arkadaşlarımız Tüten ve Agiha teslim ettik. Toronto'dan zaten hep beraber yeni dönmüştük. Çocuklar birlikte olmaktan mutluydular. Zeynep ve Esra Ayşe'yi kız kardeşleri gibi sarmalayıp annesinin hastanede olmasının acısını hissettirmemeye çalışıyorlardı. Mecburen yaşının ötesinde olgunlaşan Ayşe de durumu metanet ile karşılamaya, güçlü durmaya çalışıyordu. Çocuklara anlayabilecekleri kadar bilgi vermenin önemini ne kadar vurgulasam azdır. Durumu olduğu gibi ne eksik ne fazla bilmelerinde yarar var. Aksi halde boşlukları kendileri doldurmaya başlıyorlar. Kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Çocukların ilginç bir kendilerini koruma mekanizmaları olduğunu gördüm. Başa çıkabilecekleri kadar bilgi alıyorlar. Bel kemiği ameliyatı ve sonrası. Sonunda 22 Temmuz 2008 günü 6 saat sürecek ameliyata alındım. Titanyum, çivi, kemik füzyonu kullanarak üst ve alt bedenimi tekrar birleştirdiler. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra hastanenin 6. katında bir odaya indirildim. Acıbadem Koz Yatağı Hastanesi, aile hekim uzmanı arkadaşımız Doktor Suna Tuzcu, özellikle suit odada kalmam için torpil yapmış. Çok da iyi yapmış. Ailem, arkadaşlarım hiç yalnız bırakmadılar beni. Dinlenmeye çok ihtiyacım vardı ve ağrım arttıkça pompa ile kendime ağrı kesici veriyordum. Kalabalık gruplar geldiğinde veya uyuyor olduğumda, ziyaretçilerim yan odada rahatça oturuyorlardı. Onların etrafında olması bana çok enerji, güven ve iyileşme azmi veriyordu. Bütün günü hastanede yanımda geçiren Can, akşamları eve dönüp tütenlerde kalan Ayşe'ye uğruyor, biraz nefeslenip dinlenip ertesi sabah tekrar hastaneye geliyordu. Ağabeyim Salih, bütün yaz programlarını iptal ederek her gün hastanede başımda bekledi. Anacığım sağ olsun, geceleri de elinden geldiği kadar benimle kaldı. Zayıf düşmemem için bebek besler gibi bana kaşık kaşık yemek yedirdi. Annemin şefkati, özenli bakımı, üzerime titremesi de bana çok iyi geldi doğrusu. Tekrar çocukluk yıllarıma döndüm ve kendimi onun şefkatine teslim ettim. Ameliyattan bir hafta sonra doktorum Profesör Metin Türkmen her sabah geldiği gibi asistanlarıyla odaya geldi. Öncelikle hep sorduğu gibi ağrımın 0-10 arası göstergede kaç olduğunu sordu. Artık korseyi takıp beni yavaştan doğrultmaya başlayacaklarını söyledi. Meşhur çelik korseyi dolaptan çıkardık. Tekrar üzerime göre ayar yapan doktorum nasıl takacağımı gösterdi. İlk başlarda kendim takamadığım için Can ve Salih de korse takıp çıkarma konusunda eğitim aldılar. İlk oturma antrenmanlarım yataktan ayaklarımı sarkıtarak iki tarafımda yastık desteğiyle oturarak başladı. 1-2 dakika oturmayla başlayan antrenmanlar bir hafta içinde yarım saate kadar uzadı. İlk oturduğum ve şükrederek ağladığım anda çalan telefonumda arayan Ali'ydi. Almanya'dan arıyordu. Çok kısa konuşabildim onunla. Uğurlu oğlum benim diye sevgilerimi gönderdim. Açıkçası ameliyattan çıktığımdan beri o kadar düşkün, zayıf ve ağırlıydım ki çoluk çocuk görecek halim yoktu. Kendimi iyileştirecek enerjiden dahi yoksundum. Ne zamanki Ayşe burnumda tütmeye başladı ve hastaneye gelmesini arzu ettim, anladım ki iyileşme yolunda minik bir adım daha atmıştım. Ayşem hastaneye geldiğinde usulca yatağımda yanına yatırdım onu. Sıkıca sarılıp hasretimi gidermeye çalıştım. Biricik kızıma sarılabildiğim için şükrettim. Derken yürüme antrenmanlarım başladı. Bir iki adım atıp hemen oturmak istiyordum. Bacaklarımda derman yoktu ve hala acım vardı. Bir gün kayınbiraderim Can, haydi Oya, artık bir gayret, odanın dışına çıkman gerek diye beni yüreklendirip biraz da itekleyince, cesaretimi toplayıp ilk defa odanın dışına adım attım. Can'ın kolunda yavaşça koridorda yürürken hemşirelere, bakın yürüyorum diye sevinçle bağırdığımı hatırlıyorum. Daha sonra abim Salih'in de yardımıyla koridorda yürüme antrenmanlarıma devam ettim. Çelik korseli Oya'ya Can, Ninja ismini taktı. Eve dönüş ve iyileşme. 3 hafta hastanede kaldıktan sonra en az 4 ay uyku hariç her an kullanacağım çelik korseliyle hastaneden taburcu oldum. Güneşli pırıl pırıl bir yaz günüydü. Köprüden geçerken yaşama dönmüş olmanın verdiği sevinç ve heyecanla ağladım. Ayşe doğmadan önce ailemize katılan biricik Filipinli ablamız Ging Ging, bizim Kanada'da olmamızı fırsat bilerek memleketine tatile gitmişti. Evimizin direği, hepimizin sevgili ablasının tam bu sırada olmaması çok hayati bir eksiklikti. Geçici yardımcılarla onun gelmesini beklemekten başka çaremiz yoktu. Çarşafların, tencerelerin yerini söylemek, ne yemek yapılacağına karar vermek gibi en sıradan ev işleri dahi zor geliyordu bana. Evime kavuştuktan sonra ablamızın da yokluğu ile duygusal olarak şiddetli bir dibe vuruş yaşamaya başladım. Dibe vuruşum, kırık ve ameliyat sonrası çektiğim fiziki acıyla uyumlu olarak çok şiddetli oldu. Ağustos ayının en sıcak ve nemli günlerinde çelik bir korseye hapsedilmiş bir bedenle neşeli olmak olanaksızdı. Akşam serinliği geldiğinde bahçede kısa yürüyüşler yapmanın dışında fiziksel faaliyetim yoktu. Tam o sıralar Pekin'de olimpiyatlar vardı. Arkasından Avustralya açık tenis turnuvası başladı. Fiziksel engel yaşadığım o dönemde ilginç bir şekilde sürekli spor karşılaşmalarını seyrede olmuştum. Bir de o sıralar yeni yayınlanmış olan Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni okuduğumu hatırlıyorum. Çok yakınlarım dışında ziyaretçi görmek için enerji ayıramıyordum. Yalnız kalıp tamamen boşalmış olan yaşamsal pillerimi doldurmaya ihtiyacım vardı. Hastaneden çıktığımda eve ziyarete gelen arkadaşım İrem Bonfil'e bu ihtiyacımı anlattım ve ondan yakın çevremize bir süre yalnız kalma isteğimi iletmesini rica ettim. Arkadaşlarım beni anladı. Yemekler, kitaplar, DVD'ler göndererek iyileşmeme yardım etmeye devam ettiler. Bir süre için kulübesine çekilip yaralarını yalayarak geçirmeye çalışan hayvanlar misali yalnız kaldım. Bir kez daha anladım ki en iyi bakım, en yakın şefkat ve ilgiye rağmen insan ancak kendi temposunda ve kendine özel bir süreçte iyileşebiliyor. Asla tek bir formül yok iyileşme sürecinde. Çok bireysel ve özel bir süreç bu. Derken ablamız Filipinler'den döndü ve alıştığımız ev düzenine kavuştuk. Canım ve çocukların da Ging'in dönüşüyle moralleri düzeldi. Can bana verdiği günlük bakım desteğini ablaya devretmenin rahatlığını yaşadı. Yürümek için her kalktığımda yatağımın düzeltilmesi, odanın havalandırılması, alıştığım saatte akşamüstü çayımın yapılması, kahvaltının tam sevdiğim şekilde hazırlanması ve bütün bunların ben hiçbir şey söylemeden yapılmasının verdiği konfor ile moralim yerine geldi, iyileşmem hızlandı. Yavaş yavaş arkadaşlarımı görecek güç ve isteğim de yerine geldi. Unutamadığım ziyaretlerden biri, çok sevgili çocukluk arkadaşlarım Gülgün ve Hülya'nın çok sıcak bir akşamüstü uğramalarıdır. Nefis bir portakallı cheesecake ve çok lezzetli tam yağlı beyaz peynir eşliğinde çıtır simitlerle çıka geldiler. Taze demlenmiş çayla beraber yediğimiz bu nefis tatların mükemmelliğini ve beni ne kadar neşelendirdiğini hala hatırlıyorum. Hastaya iyileşme gücü veren, hayata bağlayan işte böyle ufak tefek hoşluklar. Önemli olan hastanın gerçek sevgiyi, şefkat ve özeni hissetmesi. Yaşıyor olmasının bazı insanlar için önemli olduğunu bilmesi. Beden ve ruhumdaki yaraların iyileşmesi için ihtiyacım olan şey yakınlarımın sabrıydı. Bu dönemde özellikle canın çok çok yıprandığını biliyorum. Ruhsal gelgitlerimi en yakınımdaki kişi olarak o göğüslediği gibi yıkanmama, giyinmeme bile yardımcı olan hep candı. Şimdi geriye bakınca onun çektiği acı ve zahmetin ne kadar muazzam olduğunu anlıyor, onda derin izler bıraktığını görüyorum. Yürümek, rahatça oturmak, kendi başına yıkanmak, araba kullanabilmek, ağrısız olmak, yemek yapabilmek, ayakkabını bağlamak, giyinebilmek. Sağlıklı dönemlerde pek de farkına varmadığımız bütün bu özgürlükler için o gün bugün her sabah şükrediyorum. Hala bir korku yaşıyorsam bu korku ölümden ziyade sakat kalmak ve özgürlüğümü yitirmek korkusu. Tam zamanında okşamalısın başını o üzüm gözlü çocuğun. Hıçkırıklar tam dizilmişken boğazına, tam ağlamak üzereyken. Can Yücel. Metastazla yüzleşme ve ikinci radyoterapi dönemi. Eylül 2008. Kırık ile yaşadığım travma, çektiğim inanılmaz fiziksel acı, iyileşip tekrar yürüyebilmek için gösterdiğim çaba ve gayret ile hastalığın farklı bir dönemine girdiğimin henüz farkına varamamıştım. Arada bir aklıma bedenimde kanserli hücrelerin kol gezdiği gelse de önümdeki zorluklar o kadar fazlaydı ki bundan sonra başıma gelecekleri düşünmeye gücüm yoktu. Karanlık düşüncelere kapılıp uykusuz kalmamam için gece yatmadan önce sakinleştirici ilaç vermişti doktor. Her şeye rağmen yalnız kaldığımda evin günlük hareketi bitip de el ayak çekilince başıma gelenlere içimden isyan dalgalarının yükselmesini engelleyemiyordum. 48 yaşındaydım. Bedenime yayılan kanser ile ölümü yine sırtımda hissetmeye başlamıştım. Yaşadıklarımı anlamlandırmaya çalışıyordum. Ölüm korkusu ve bedensel engelle yaşama korkusu ile yaşamaya devam edemezdim. Kendini toparlayacak gücü bulmam gerekiyordu. Yine zamanın yaraları onaran gücüne inancımı tazeleyip, yaşadığım güne ve ana odaklanarak benden büyük güce güvenip yaslanmakta buldum çareyi. Dokular kendini onardıktan ve kemik kaynadıktan, yani ameliyattan yaklaşık 1,5 ay sonra radyoterapi tedavisine başlandı. Birinci lombur vertebramdaki metastaz, ameliyatın üstüne bir de radyoterapi sayesinde kontrol altına alınmıştı. İlk teşhis ve tedavimin üzerinden 2 sene geçmişti. Tedaviyi bu sefer çok daha metanetle karşılamış ve kabullenmiş, bu kabulün verdiği sükunet içinde hastane seferlerini yapar olmuştum. Artık tecrübeli bir hastaydım. Bedenimi, sınırlarımı daha iyi tanıyordum. Ölüm korkum tekrar yerini yaşam sevincine terk etmişti. İyileşebilme kapasiteme, gücüme güveniyordum. Radyoterapi seansları biter bitmez, ağabeyim Salih'in organize ettiği bir aile gezisi yaptık ve Hisarönü'nün Cennet Koyu'nda bir otele gittik. Korsem'le birlikte denizin içine kadar girip korsemi çıkarıyor, denizin kaldırıcı, koruyucu gücüne kendimi teslim ediyor ve daha sonra tüm aileyi şaşırtacak kadar uzun uzun yüzüp dönüyordum. Suyun içinde korsesiz ve bağımsız hareket edebilmenin tadını çıkarıyordum. Tek başına denize girip yüzmek gibi sıradan bir faaliyetin o sırada bana verdiği hazzı tarif etmem imkansız. 3. ayrımın sonu, sayfa 68.